Dersin 3. kısmındayız ve Arosa belgesinin sayfa 7.sini okuyoruz. Bir kriter, bir konu. Sorularınız için 1-700-509-209 numaralı telefona mesaj bırakabilirsiniz. Bir kriter, tek konu. Yeni toplumun bilgisi tüm komünikasyon kanallarını kullanmalı. Eğitim, reklam, medya ve bu tür kavramları aktarmalı. Toplum gözünde bu şekilde egoistik arzuları, egoistik davranışları kötü olarak yansıtmalı ve verme nosyonunu daha değerli göstermeli. Çünkü çevrenin değerli kılmak için bir şeyi, çevrenin toplumun görüşü çok önemli. Burada genel olarak bir direkt olarak yansıttığımız bir şey var. Elbette bununla ilgili birçok soru var. Eğitim, toplum baskısı, aslında insanın özgür seçimini engelliyor, ayrımları etkiliyor. Dolayısıyla burada yazılanları çok iyi anlamamız lazım. Çünkü bahsedilen konular toplumun işleyişi ve herkese yönelik olan işleyişi ve toplumun kendisine olarak, genel olarak yaklaşımı. Bu nosyona sevgiden gelmeleri lazım. Eğitim, kültür, toplumsal ilişkiler ve tüm komünikasyon kanalları hepsi insanı belli bir şekilde insan ihtiyaçlarını karşılamalı. Ve bu nedir ihtiyaç karşılamak? İnsanın kötülüğünü görmesi. Bu toplumun hırsızlığa bilmem kötü gözle bakıp vermeye iyi gözle bakmak değil. Hayır. Kötülüğün ortaya çıkması sadece üst ışık vasıtasıyla olabilir. Sadece ışık kabı aydınlatıp ne olduğunu gösterebiliyor ona. Dolayısıyla şunun çok iyi anlaşılması lazım. Burada da yazılan görüntü eğitim konusunda toplumun eğitimi kabala vasıtasıyla eğitimi çok geniş bir konu ve topluma egonun kötü olduğunu anlatmaya getirmeli. Çünkü neden kötü? Çünkü yaratana karşı bir güç. Yaratanla olan bütünleşmeye karşı, ki biz bunun ne olduğunu henüz anlamış değiliz. Egonun kötü olduğunu görüyoruz. Çünkü iyi bir şekilde güven altında barış içerisinde yaşamamıza engel. Egonun yaratana yönelik kötü olduğunu anlamıyoruz. Ama buna ihtiyacımız var. Yani bunun ortaya çıkması lazım. Dolayısıyla gözler önüne egoistik davranışların kötülenmesi ve özgeci davranışların övülmesinden bahsederken toplumsal olarak fiziksel bazda bahsediyoruz. Çünkü içsel olarak bunlar kabala vasıtasıyla çalıştığımızda içsel olarak bunlar gizli. Her kişi orma kifi hissettiği zaman bu sarınışı ve kendisini gördüğü zaman bunun gücüyle ihsan, gerçek ihsana yönelik kendi konumunu gördüğü zaman toplumun düşüncelerine göre değil. Dolayısıyla toplum içerisindeki bu operasyonlarla, bu işleyişlerle, ne bileyim işte eğitim, kültür, farklı oluşumlarla toplum içerisinde insana bir fırsat vermek lazım. Bu tür işleyişlerle ormakif çekebilsin üzerine. Ondan sonra herkes kişisel bir şekilde bireysel ve özgür olarak gelişebilir. Sadece toplum almayı kötü gösterecek ya da vermeyi iyi gösterecek gibi bir şeyle değil. Hayır. Ve toplumu kalıptan çıkmak gibi kalıptan çıkma oluşturamayız. Kişi bu şekilde kalıptan basma gibi eğitilirse son derece çirkin, kötü bir şekilde oluşur, gelişir. Dolayısıyla yapmamız gereken her şey kişinin üzerine ışığı çekmeye yönelik olmalı. Buradan görebiliriz ki daha ne kadar çok erdemlik edinmemiz lazım ki bu komünikasyon kanallarını açabilelim ve kültürel ve eğitimsel mekanizmaların insanı kabalistlerin yazılarına getirsin. Belki bu kadar direkt bir formda baştan oluşmayacak. Ama buna ihtiyaçları olacağı kesin. Çünkü sadece hırsızlığı kötülemek ve başkalarına yardım etmeyi övmek bu toplumu iyi bir koşula getirmez. Sadece belki aynı komünist rejime geliriz, egoistik komünist rejimine, ki zaten olabilecek en kötü şey bu ve en büyük yalan. Şöyle ki, toplumun düzeni kişiyi bilinçlendirmeye, yaratan kavramına olan bilinci arttırmalı. Kişiyi okumaya, öğrenmeye ve gerçek kitapları öğrenmesine getirmeli. Belki kişiye gizli bir takım yollarla bilgiyi getirmeli. Belki makalelerle, hikayelerle, nasıl olduğu önemli değil. Ama sonuç itibariyle ışık bu yazıların içerisinde olmalı ve kişileri etkileyebilmeli. Ondan sonra toplumun içerisindeki değişim derecesine endeksli olarak insanlar gerçek ihsanı toplum içerisinde uygulayabilir. Dolayısıyla bir kriter ve bir konu olmalı. Kriter şu: üst ışığı insan üzerine çekmek. Bunun dışında yapacağımız bir şey yok. Sadece bu ihtiyaç var. Ve tek konu insan olma. Kendi içsel uyanışı için, kendi uyanışı için değil ama üst ışığın varlığı konusunda uyandırma. Elbette bunlar aşama aşama olacak ama birbirine yakın şeyler ve herkese yakın. Öncelikle daha gizli, giderek daha sonra insana açılan şeyler, açılacak şeyler. Öğrendiğimiz kadarıyla görüyoruz ki maneviyat genetik bir şey değil. Eğer eğitim vasıtasıyla etraflarında saran ışık çekersek, maneviyata yönelik olan, maneviyata daha yakın olan insanları mı çekeceğiz? Genetik olarak nasıl dediğini anlamadım. Fiziksel olarak diyorum dedi. Eğer ben manevi bir şey, davranışlar yaptıysam, ondan sonra da bir sonraki ondan sonra bir tane daha yapar isem, bir öncekine baba diyoruz, bir sonrakine oğul diyoruz. Biz buna babadan oğula geçmek diyoruz. Burada fiziksel bedenlerden babadan, yani ben bir baba olarak, fiziksel olarak bir oğlum olduğu zaman genetik olarak geçiyor demiyoruz. Bu tümüyle maneviyatla alakasız. Çocuğu, insanın çocuğu da kalbinde o nokta olabilir, olmayabilir. Tümüyle farklı bir beden nasıl gelişecekse gelişir. Dolayısıyla böyle bir formda, böyle bir koşulda, yani fiziksel, bedensel olaylarda maneviyat genetik olarak kişiye geçmez denir. Maneviyat kişinin üzerinde, kişi bilmeden üzerinde işleyebilir mi? Diyelim tiyatro, film mesela. Elbette saran ışık kabalistlerin arasında olan bir kişiyi etkiler. Onlarla beraber olmak isteyen, bizim dünyamızda olduğu gibi. Dolayısıyla en pasif yönde, en pasif olaylarla bile, pasif derken hala bir perdesi yok. Kendi başına çalışabileceği bir perdesi olmamasından bahsediyoruz. Ama buna ait olmak istiyor. İsteyen bir kişi. Alma arzusunu bir şekilde nötrleştiriyor. Yukarıdan bir şeyler almak için de. Dolayısıyla ne yapıyor? Yukarıdaki gücün kendisine etkilemesi için fırsat veriyor. Elbette her türlü alt seviyedeki insan bu şekilde elbette ilerler. Burada öğrenci ve hoca ilişkisi var. Hoca bilgi aktarmazsa öğrenci alamaz aynı şekilde. Aynı şekilde bu ışık da böyle işliyor. Eğer yaratına direkt gitmemiz gerekiyor diyen bir yasa var ise ve biz bilinçli olarak sürekli aşağı küçüklere bunu aktarıyorsak, gidip başka bir şey mi yapsana? Ne demek gidip başka bir şey mi yapsana? Yani bilinçli olmaları için hayır. Bundan bilinçli olmazlar. Lafları kısaltıyorsun. Bundan gidip ihsansal şeyler yaparlar. Alma arzusu için iyi olurlar ve bunun için madalya almaya kalkarlar. İyi hisler edinmeye çalışırlar. Okey. Bu safhadan manevi İhsan konseptine çekilirler. Neden? Çünkü şu andaki ihsanlarından fiziksel şey alıyor, ödül alıyorlar. Bu nosyondan, bu nosyondan insan hazırlanıyor. Eğer insan çevresinin, toplumunun desteğini arkasına alırsa, özgecil olmak için, ihsan etmek için, ondan sonra bu safhaya getirebilirsiniz. Ama insanı lolişmadan lişma safhasına çekemezsiniz. İnsan %100 egoistik safhadan yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Aşama aşama. Ama ışığı kişinin çabasıyla çekmesi lazım. Birisi üstüne döküyormuş gibi değil. Öncelikle kendisini pasifize ediyor. Bunun değerli olduğu kanaatine geliyor. Ve ondan sonra ışık üzerinde işlemeye başlıyor. Ve kişi ilerleyebilir. Yaratana yönelik olarak. Biz kanunlar dünyasında mıyız, yoksa niyetler dünyasında mıyız? Çünkü eğer burada kanunsal düzen varsa, ya şunu yapacağım ya bunu yapmam lazım. Yani Lolishmaniyeti o zaman hayat bir hata mı bu görüşe göre? Ya biz ne ihtiyacımız olduğunu niyet dünyasına olarak belirliyoruz ya da fiziksel kanunlar boyutundayız. Biz tek bir kanun çerçevesinde işliyoruz. Bu ihsan etme arzusu. Alma arzusu var, perde var ve ışık var. Ve formül alma arzusu perdeyle birlikte eşittir ışık. O kadar. Eşitlik kanunu, form eşitliği kanunu, bu başka bir şey yok. Kişinin bu kanuna uyabilmesi için, çünkü şu anda dışında gibi geliyor kendisine, bu yasaya yaklaşmak özgürce ve bilinçli olmalı. Öncelikle bu yasayı uygulamazsam, uygulayamazsa bunu ya dua insanı zorlayarak kişi kabullenmeye getiriyor. Yani kişi bunun dışındaymış gibi sanki. Sünni yapay bir sistemmiş gibi. Sanki maneviyatın dışındaymış gibi. Dolayısıyla burada içinde bulunduğumuz koşulda manevi kanunlar sanki yokmuş gibi. Sanki fonksiyon sanki etki yapmıyormuş gibi üzerimize. Sanki bunların tersi etki yapıyormuş gibi. Ki bunlar da yine maneviyat. Sadece biz bunları hissetmediğimiz için sünni gibi. Bunların hepsi sadece insanı bilincini yükseltmek için iyi kötüyü göstermesi için var. Tıpkı bir çocuğa bir yetişkinin gösterdiği gibi. Bunu yapmak istemiyorsan ben de sana karşında şöyle bir şey yaparım. Onun için tatlı olmayan, tatsız bir koşul yaratırsınız ki nedir bu? Sünni. Yapay. Nedir bu koşul? Lolishma işte. Safası. Ve Balhasulam lolishma safasında olmanın çok büyük bir günah olduğunu söylüyor. Sanki maneviyatı kendin için kullanıyormuşsun gibi. Ama başka bir seçim yok. Çünkü özgür seçim insanı bu koşula gelmeye zorluyor. Yoksa nasıl özgür bir seçim yapabilirsin ki? Evet. İhsan etme yasasından baktığımız zaman ki mutlak bir yasa, bizim dünyamızın bedensel yasalarına baktığımız zaman mümkün olmayan bir çelişki görüyoruz. Dolayısıyla ihsan etme özelliğini topluma aşılamak için aşılanması için belki üst gücün bunu yapması lazım. Çünkü insan hep bu yapay şeyleri kullanıp kendisini ikna etmek zorunda kalıyor bunun iyi olduğunu görmek için. Biz maneviyatın dışında kırılmış parçalar oluşuyoruz. Ve bir şekilde içinde bulunduğumuz konumun kötü olduğunu ve maneviyatta olmanın iyi olduğunu görme safhasına gelmemiz lazım. Yani ihsan etme safhasının. Üzerimizde işleyen kanunlar vasıtasıyla iki koşulda gelebiliriz. Pardon, üzerimizdeki işleyen vasıtalarla kötü bir şekilde gelebiliriz. Yani sürekli içimizde reşimo işlem yapıyor, işliyor. Büyüyor. Dışarıya doğru yüzeye çıkıyor. Kendimi giderek daha kötü hissetmeye başlıyorum. Ta ki bu hissin yanında aklımı geliştirmeye başlıyorum. Belki bundan kaçabilirim. Ve çok acı dolu bir yol. Elbette doğal bir gelişim. Şöyle diyebiliriz ki aslında suni bir şekilde insanın yapması gerekli olmayan unsurlar da var diyebiliriz. Yani insan gelir, ne demek insanın bir şeyler yapması, toplumla kişiye yönelmek, bırakalım tek başına ilerlesin. Olay şu, doğru bir şekilde işleyiş, adam Hristiyon'un kolektif ruhu. Bunu görmüyoruz. Her şey birbiriyle ilişkili. Bunların hepsi arka arkaya gelen reenkarnasyonların birbiriyle olan ilişkisi. İçimizdeki Rashomon'un hepsi başka insanların içerisinde var. Tüm Adam Harishon sisteminin ıslaha yönelik ilerlemesinde dahil. Buna ek olarak bir de kabalistler bizi etkiliyor. Sadece yaratan bizi etkiliyor değil. Kabalistler de bizi etkiliyor. Adam Harishon'a dahiller. Üzerimize ışığı yansıtmak istiyorlar. Onlarla tek sistem içerisinde olma arzumuza endeksli olarak kendimizi nasıl nötrleştirdiğimize bağlı. Dolayısıyla kendimi pasifize edip onlardan o bilgiyi alırsam, onların düşüncelerini anlamaya çalışırsam, sanki onlar bedenin ana organları, ben de küçücük bir parçayım. Elbette onların yanında olmak isterim. Nasıl? Bunun da ödemesi egomu iptal etmek. Nötrleştirmek. Bunun bedeli bu. Burada herhangi bir ticaret yok. Bir şey, davranışlarıma göre bir şey aldığım yok. Edeyim kendimi yukarı, benden yüce olan bir şeye pasifize edip pasifize etmezsem nasıl bilincimi arttırabilirim ki? Yoksa sistemi kapatmış olurum tümüyle. Dünyamızda ne de tarihte böyle bir şey vardı. Kendi kendisine bir şeyler öğrenen bir sistem yoktu. Sadece insanı geçirdiği kötü hisler, darbeler kişinin boynunu büküp öğrenmesine sebebiyet veriyor. Kişinin diyelim ki aldık bir yere bıraktık ve yaşadığı yerde gelişebilsin. Yalnız bir şekilde. Böyle düşünmek tümüyle aptalca olur. Bir nevi hayvandan farklı olmaz. Üst derecenin kişiyi etkilemesi lazım. Biz aşağıdan yukarıya üst derecede sürekli bize bakacak, bize dikkat edecek gibi olmasını elbette isteriz. Ama bu şekilde de yaşayamayız. Sadece bu şekilde istiyoruz böyle olmasını. Yoksa büyüyemeyiz. Tamam, bu okey ama soru şu. Rabaş'ın dediği gibi benim fonksiyonum dükkanı açmak. Kim gelmek istiyorsa gelsin alsın. Benim işim bu. Yani kitapları gelsin alsın, baksın ya da internetten girsinler, okusunlar. Soru şu, biz son nesil yerine şöyle bir kitap yazalım. Bir şeyde macera yazalım. Yo, ne yazacağımızla ilgili değil. Soru şu, bir toplumun bilgisini kontrol etmeye çalışmak bize kötülük getirmez mi? Bir dakika diyor Rav. Öncelikle eğer ben kendi aklıma göre düşünmekten vazgeçersem ve bin bir düşünce içerisinde, program içerisinde dahil olursam birbiriyle çelişkili, çatışan, ki bu küçük olandan üst noktayı öğrenemeyiz kuralı vardır. Çünkü öncelikle neyimiz var? Kabalistlerin yazdıkları şey var. Benim için bir sürü şeyler yazmışlar. Kabalistler herkesi Kabala öğrenmeye zorladılar. Neden? Şu nedenlerden dolayı. O zaman öncelikle şu koşul var. Bize verdikleri bir gerçek. Öncelikle neden yazdıkları var? Bu zaten başlı başına bir soru. Ama bu benim için yeterli. Niye? Çünkü bugün bunu anlıyorum. Yarın anlayacağım şey farklı. Çünkü bugün için bu yeterli. Eğer yazmasalardı zaten, yapmam zaten tümüyle mümkün olmazdı. Nasıl yapacağımı bilemezdim. Bu yüzden yapıyoruz öncelikle. Peki biz toplumu dinlemeye zorlayarak manevi konularla ilgili diyelim ki zorladık. Bir fırsatım var. Tüm komünikasyon kanallarına girme fırsatım oldu ve herkesi etkilemeye başlıyorum. Sabahtan akşama kadar. Elbette bunun için bize otorite yukarıdan asla verilmez. Doğru zamanı gelene kadar. İkincisi, bunu yapmamız zaten mümkün değil şu anda. Yapacak konumda değiliz. Çünkü doğru toplumu daha oluşturamadık biz aramızda. Ve bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Her kişinin kişisel konumuyla ilgili. Ve ikinci olarak zaten istansal olsaydı ortaya çıkardı. Şöyle ki kişileri yukarıdan zorlayarak değil ama yazdığı gibi, yani bin kere yazdıkları gibi çocuğa rahat bir şekilde, öğrenciye şekilde göster. Son derece hassas bir şekilde, yumuşak bir şekilde anlatılmalı. Tekrar söylüyorum. Tüm bu açıklamayı insana yönelik zorunluymuş gibi, baskı altında değilmiş gibi anlatmanız lazım. Ve sonra kendinizi geri çekiyorsunuz. Büyüyene kadar bekliyorsunuz. Kişiyi iterseniz, zorlarsanız bundan bir şey gelmez. Kişi içerisinde eksiklik hissetmeli. Ya bunu hayat darbeleriyle eksikliği hissedecek ya da yukarıdan ışık bu boşluğu hissettirecek. Biz ışık vasıtasıyla ilerlemek istiyoruz ki tekme tokatla ilerlemeyelim hayatta. Hayatın acı darbeleriyle gitmeyelim. Dolayısıyla bu darbelerden es geçmek için kişiye de bu darbelerden kendi içinde eğer kötülüğünü görürse bu darbelerden geçmesine gerek kalmayacağını söylüyor işte. İki yol bu. Ya maneviyat yolu ya da tekme tokatla ilerlemenin yolu. Darbelerle. Ya hayat beni zorlayacak. Ah, kendimi kötü hissediyorum. Dünyada ne oldu? Niye benim başıma geliyor? Vesaire. Gibi sorularla ya bilincimi bu darbelerle arttırabilirim ya da birisi gelir bana der ki ben kendi halinde içinde bulunduğum koşulda zaten darbeleri önceden görerek ilerleyebilirim. Zaten maneviyatı edinmenin tüm nosyonu bu. Başka nasıl ilerleyeceğiz ki? Ama siz bana diyorsunuz ki kişinin özgür seçimiyle ilerlemediğini söylüyorsunuz. Hayır, bu doğru değil. Bakın, çocuklara eğer bir takım şeyleri anlatmazsak hayvandan farksız olurlar. İnsanın hayatta kendisine eklediği her şey bir üst derecesinden alır. Biz sadece bilgiyi aktarıyoruz. Ve her şeyle nasıl ilişkilendirdiğimize bağlı. Kişinin bilinç uyanış edinmediği noktaya kadar bunu gizliyoruz. Ondan sonra kişinin gelişmesine göre çocuğa bilgileri açıyoruz. Hayvanlar da aynı şekilde yapıyor. Fil, maymun bebeğini bu şekilde korumuyor mu? Bu şekilde eğitmiyor mu? Belli bir metodla. Dolayısıyla bu doğal bir yol. Ama senin dediğin doğal bir yol değil. Üst derece, alt dereceye öğretmeli. Sizi anlıyorum. Ben de kendimi en alt derecede görüyorum. Ama bugün mesela seçim var burada. Birisi bana mesaj attı. Gel benle. Birisi bana diyelim ki mesaj attı. Sen benle gel, cennete gideceğiz ya da öteki tarafa gelme. Gidersen cennete gideceksin. Beni telefonla yönlendirmeye çalıştılar. Soru şu. Diyelim ki ben benzer bir şekilde insanlara gidiyorum ve ihsan etmek güzel, bunu yapmazsan ızdırap çekersin diyorum. Buradaki şey ne? Nosyon ne? Kutsal sular, kırmızı ipliklerle falan mı yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum, ben de sınır yok. Tayin edilmiş bir çerçeve yok. Ben de bilmiyorum. Diyelim ki ben bir çocuğa ebeveynlik yapmak istiyorum. Bu çocukla komünikasyon edebildiği kadar ebeveynlik yapabilir. Ebeveynin hem kendisinin hem de sanki çocuğun sistemi içinde varmış gibi bir sistem oluşturabilir. Kendi anlayıp çocuğa yönelik hissettiklerine göre ve çocuk bunlardan öğrenip ilişki kurabilir. Önceden hareketlerin nasıl olacağını ve üst yukarının mesajını nasıl saf bir şekilde, arınmış bir şekilde, dürüst bir şekilde nasıl yapacağınızı bilmiyorum. Bin kere söyledim size, ben de bilmiyorum. Eğer biliyorum demek son derece gayri doğal, gayri ciddi ve aptalca bir şey. Çünkü benim için de bariz değil. Ne demek benim için bariz olmadığı? Siz bir sistem dahilinde küçük olanla bir ilişki içerisine giriyorsunuz. Eksikliğini görüyorsunuz, doğasını. Ve beraber bir mekanizma oluşturmaya başlıyorsunuz. Ve alttakiler üstte bir mekanizma oluyor ve herkes birbiriyle bireysel olarak ilişki kurmuş oluyor. Ve siz bana diyorsunuz ki daha bu tür bir şey oluşmadan ne yapacağız, ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey kabalistlerin yazdığı gibi. Ve zaman geldikçe ortaya çıkacak bunun nasıl oluşacağı. Bilinç bir şey yapmadan bilinç edinmemiz mümkün değil. O yüzden ne diyorlar? Yapacağız ve duyacağız. Bu boşluk hissettiğin kabın içerisinde önce ortaya çıkma, önce eksikliği hissetmen lazım. Önce hissedip sonra yapılmaz, bu şekilde olmaz. Önce eksikliği hissedip ondan sonra yaparız. Devam edelim biraz daha. Tercih edilen sonuç. Yönlendirilmiş toplumda kişi sadece var olması için gereken ihtiyaçları isteyecek ve toplumun iyiliği için hiçbir çabadan kaçınmayacak ve toplumun yapmış olduğu davranışlara yönelik övgüsü kişinin topluma olan ihsanın çok değerli bir değer olduğu nosyonunu oluşturacak. Şöyle ki biz toplumumuza da bu şekilde davranmaya çalışıyoruz, değil mi? Kabalistler de bize bunları söylüyor. Dostların sevgisini düşünmeniz lazım. Buna yönelik çalışmanız lazım. Bu tür şeyleri yapmanız lazım. Neden? Çünkü bu şekilde bu fikri, bu kutsal ilahi fikri insanın içerisinde keşfedilmeye getiriyorsunuz. Bu şekilde ışıkları uyandırıyorsunuz ve bu kabı ayrımların, kabın içinde ayrımların ve ıslahını sağlıyor. Elbette nasıl olabilir ki nasıl olup da buna hazırlanıp kişi yapamaz. Biz kabız, ışık değil. Dolayısıyla üzerimizde işleyen davranışlar eksikliğimizden. Işık ondan sonra bunları yüzeye çıkartıyor ve ıslah ediyor. Dolayısıyla boşlukları, eksiklikleri aramamız lazım ve bunlarla bu niyete yönelik ilerlemek durumundayız. Dolayısıyla topluma ihsan etmenin değerini uyandırmak için fiziksel seviyede olmasına lolişma denir. Yani genel toplum içerisinde ve maneviyata gelmenin kişi için değerli olduğunu hissetme seviyesi. Neden? Çünkü kendimi iyi hissedeceğim. Yaratan için olmadan yaratan için olmaya seviyesine geleceğiz. Yani lolişmadan lişmaya. Rasyonel bir yaklaşım olmadan farklı bir doğaya geçiş arzusu olmaz. Çünkü bedenselle maneviyat arasındaki fark bu. Bedensel konumdayken manevi konumda olmak ve ihsan etmenin iyi olduğunu hissetmem ışık etkiliyor. Niye? Çünkü iyi hissediyorum kendimi. Yaratanı kullanmaya çalışıyorum. Ama bu önemli değil. Çünkü başka bir türlü düşünemiyoruz. Çünkü başka bir türlü gelmemiz mümkün değil. Bunu yapmamız yeterli. Bu işte lolişma. Ve doğanın içerisindeki derecelerle böyle oluşuyor. Diyelim ki toplum bir insan belli bir zorluk geçirirken destek veriyor. Bahı Sulam'ın yazdığı toplumsal görüşün ne olduğu daha belli değil. Eğer herkesi etkileyen bir kolektif toplum olmazsa toplum insanın alma uygulaması söz konusu olmaz. Çünkü toplum buna izin vermez. Kişi çöle bile gitse, o kadar mesafeye gitse bile toplumun gözünde kötü bir şey yapmaya kendisini getiremez. Çünkü doğamız bu şekilde. İnşa edildik. Kökümüzde bu var. Bundan kaçamazsınız. İçimizden geçen sistem bu. Tüm bu güçler bu şekilde. Bunlardan oluşturulduk. Dolayısıyla toplum bu şekilde düşünürse tamam, olay bitti. Ama biliyoruz ki toplum insanı etkileyebilir. Toplumun bilgisi insanı etkileyebilir. Ve bizi farklı bir yere getirebilir. Alın mesela Almanya'yı. Almanlarla ilgili geçmişte çok örnek var. Bizlerle de kişinin ilerleyişinde insan birden tereddütlerle karşılaşıyor. Geçmişte ilk başladığı zamana bakıyor. Ondan sonra geliyor ihsan etmek, özgeçilik diyor. Sonra ışık gelip ıslah ediyor. Bu safhalardan düşmeden nasıl geçebilir? Bunun çalışmakla ne alakası var? Kitapları çalışmakla yani ne alakası var? Sen kitapları çalışma vasıtasıyla mı düşüşlere geçiyorsun? Ben kitapları löp diye çalışıp da löp diye uyanan bir insan görmedim. dediğinde haklısın ama hareketsel olarak haklı değilsin. Çok iyi bir toplumun olsa, sürekli önceden bilen ve insan düşüşte olduğu zaman toplum onu tutar. Ve çok küçük bir hareket yapmanız lazım. Ki kişi kendisini biraz nötrleştirsin ve toplum vasıtasıyla tekrar yükselmeye başlasın. Şunu anlamamız lazım. Kişinin içinden çıkan reşimo var. Eğer ben kendimi nötrleştirirsem bu sağlıklı bedene yönelik pasifize edersem dünyada gördüğüm bedensel toplumdan bahsetmiyorum. Adam Harişon toplumundan bahsediyorum. Islah olmuş her şey dolayısıyla ne kadar buna yönelik nötrleştirdiğime bağlı. Toplumun ilk insan sistemiyle gerekli zorunlu şekilde idare ederse ne demek insanları zorlamak? KGB gibi zorlamaktan bahsetmiyoruz burada. Neye göre ihsan etmenin yüce olduğunu görüyoruz. Sanki şu ana göre neyin farklı olduğunu mu anlatacağız? Biz seçim olmadığından bahsediyoruz, konuşuyoruz. Niye? Çünkü Kabala ilmiyle belli bir bilince eriştik. Geldik. Ve hayatın bir anlamı olmadığına anlamı görüyoruz. Buradan başlıyoruz ilerlemeye. Her şeyi negatif kısmından görerek ilerliyoruz. Adamın önüne şeker verip gelmiyoruz ki şimdi kendini iyi hissediyorsun. Ben sana bir şeker vereyim. Biraz daha iyi hisset. Hayır, tam tersine insan tümüyle bu kabus gibi hayatından kurtaracak bir ilaç olarak vermemiz lazım. Eksikliği hissetmesi lazım. Ancak bu form içerisinde gelebilir. Dolayısıyla ona yalan söylemiyoruz. Bak diyoruz. Sen şunu şunu şunu yap. Biraz daha mutlu olursun. Bunu yapmak istemiyor musun? Okey. Yapma, biraz daha acı çekersin. Yapmana gerek yok. Her halükarda çalışmamız kitapları çalışırken hem pozitif hem negatif yönlerden geliyor. Bunun dışında bana sorduğunuz sorular hayatın ortaya çıkardığı şekilde gidip ben bile mesela sizden daha az soru soruyorum artık. Sadece yapılan şey insana açıklık getiriyor. Geriye kalan bu felsefelerin hepsi madde içerisinde giydirilmemiş. Bunlar son derece sakıncalı. Bu yüzden belli bir toplum içerisinde bunu edinebileceğimizi artık kavramamız lazım. Bu bizim üstümüze düşen şey. Nasıl kendimizi öğrenebiliriz? Yapana kadar, yaptıktan sonra neden yaptığımızı ve ne edindiğimizi görebiliyoruz. Vesaire. biz sadece sonuç itibariyle bir sonucuz. Dolayısıyla bize olan şeyler sadece olayları açtıktan sonra neyi açtığımı görebiliyorum. Kabı oluştururken de aynı şekilde. Kabın ışığı, kabın içine giren ışığı da bu şekilde anlıyoruz. Çünkü reşimodan sonra kapları oluşturmaya başlıyoruz. İkinci kere, üçüncü kere üzerinde ışık işlediği zaman kişi ondan sonra anlamaya başlıyor. Dolayısıyla önce bir koşuldan geçmemiz lazım. Bu koşuldan geçerken de mesela sen içinde bulunduğun konumdan anladığın kadarıyla yapman gerekeni anlıyorsun her seferinde. Ve sadece bunun içerisinden doğru şekilde anlayabilirsin. Nasıl ilerleyebileceğin koşulunu öğren. Önce yapıyorsun, arkasından ediniyorsun. Yani yaptıktan sonra kökünü anlıyorsun. Ben nereden geldiğimi. Bu yüzden birinci ve üçüncü safhalar birbiriyle ilişkili. Bir taraftan küçük dereceli olanlara yaklaşmalıyız. Yani ıslahının yolunda basamak basamak kişinin seviyesine göre verirsin. Yavaş yavaş. Tekrar ediyorum. Dedik ki kimse yalnız yetişemez. Her zaman üst derecenin yardımıyla. Kendinizi pasifize ederseniz büyürsünüz. Etmezseniz gelişemezsiniz. Kişinin gelişiminde bir tehlike varsa bunu durduralım ki kötü devam etmesin ama geçmişte uyuşturucu kullanan birisi mesela zorla bile durduruyorlar. İnsanoğlunda nasıl manevi eğitim dışında ışık vasıtasıyla ki bir yukarıdan geliyor. Geriye kalan her şey için benim elimdeydi demem lazım. Ve ben bir şekilde kendimi mekanizmaya entegre etmem lazım. Kötülüğün ortaya çıkmasının hepsi ışık vasıtasıyla. Şu anki içinde bulunduğum konudan dışarıya çıkmam ve daha yaratana yönelik ilerlemiş bir safhaya gelebilmem için ışık insanla beraber yapabilir. Ben daha büyük gelişimin etkisini ben yapabilirim. Kişi kendisini daha rahat geliştirsin diye darbeler yerine. Dolayısıyla kişinin üzerinde etki yapan ışığı çekebiliriz. Ve insana bunun nedenlerini anlatabiliriz. Eğer bunu uyandırabilirseniz amacı yönelik kişi kendi konumunu görür. Işığa endeksli. Bizim burada yaptığımız tek şey dış etki. Kişinin daha büyük ışık nasıl çekebileceğine yönelik. Geriye kalan hayatımızda olan şeyler kabalayla endeksli olmadan hiç etkileyebilir miyim diğer insanlar gibi? Diğer akıllı adamlar gibi. Burada maneviyatın bir fikri yok. Toplumun gelişim fikri var. Dolayısıyla bizim uygulamamız gereken yasalar var. hükümette olmadan, hükümetlerde çünkü akıl diye bir şey yok. Diğerlerine yönelik hiçbir şey yok. Bizler bu kanunları uygulamak zorundayız. Çünkü mesela biz toplumda yaşarken ne yapıyoruz? Politikacıların yaptığı kanunlar vasıtasıyla yaşıyoruz. Niye? Bu manevi kurallara endeksli olmasa bile gelişim bu şekilde. Toplumun da bizde çerçevesine uymak durumundayız. Ve bazı şeyler var ki kabalistler tarafından duyulması gerekir. Fiziksel hayatta manevi olarak nasıl ilerleneceğine dair. Ve bunu da Bağlı İslam'dan öğrendik, öyle değil mi? Fiziksel hayatınızda çoğunluğu takip edersiniz. Manevi hayatta ama sadece manevi birkaç hoca vardır. O bir hocayı takip edersiniz. Sordu, niye oldu? Hala burada açıklanması gereken şeyler var. Toplumun fikrini değiştirmek, toplumun miktarı ne kadar olmalı? Diyelim ki matematiksel olarak. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Toplumun fikrini değiştirmek için, değiştirmeye çalışmalıyız. Çünkü şu şekilde Saran, toplumun fikrini değiştirmek için Saran ışık olması lazım. Yani her şey bizim yaptıklarımıza mı bağlı diye soruyor İtsik. Bu bir soru değil, anlamıyorum ki. Toplumun bilgisine, erdemliğine, bilmem bir şeyine mi bakmamız lazım ya da hiç düşünmeyeceğiz mi? Yani anlamıyorum. Eğer sen anlıyorsan, ne demek anlamak? Toplumun konumunu ediniyorsun ve değiştirebildiğin kadar değiştiriyorsun. Mümkün olduğu kadar. Ne tür formda olursa. Bizim kendimize göre kendimize ve toplumumuza göre davrandığımız gibi. Grup içerisinde. Evet. Çok soru var, geride kalıyoruz diyor Raf. Bugün birisi bana sordu, Kabala nedir? Ne öğreniyorsunuz diyor. Dedim ki ben de söyleyemem dedim. Sana söyleyeceğim her şey sır. Git kendin öğren dedim. Öncelikle bu iyi bir şey mi? İkincisi, bunu yaparsan birisinin özgürlüğünü mü kısıtlıyorum vesaire. Sen ideal konumdan bahsediyorsun. Sen ve o hepiniz ıslah olmuş bir konumda bulunuyorsunuz. Kolektif dış toplumun bedeninde. Ve nasıl oluyor da birbirimize ne diyeceğimizi, nasıl diyeceğimizi bilemiyoruz. Çünkü sen o içinde bulunduğun aynı sistemin içinde olduğunu görmüyorsun. Ve o sistemin içerisinde sağlıklı olan ve düzeltilmiş olan olanlar bozuk ve küçük olanları uyandırıp tek bir bedende olduğu gibi iyileştirebilir. Senden daha iyi bir konuma gelmelerini şu anda talep etmiyorlar. Sadece sen de kendine iyi bir koşul yarattığın gibi başkalarına da yaratabilirsin. Buna izin var ama kendine yaptığın yaklaşımın aynısıyla. Çünkü sistemde sen ve diğerleri aynı. Dolayısıyla başkalarına bu şekilde davran ve kötü bir yaklaşımın olmaz. Eğer her zaman sevgiyle bir çocuğa yaklaşıldığı gibi yaklaşırsan, eksikliğinden yaklaşırsan bu şekilde işlersin. O zaman zarar vermezsin. O zaman yaklaşımın Adam Harishon bedeninde doğru bir yaklaşım olur. Ama der isen ben düzgün değilim, nasıl düzgün davranabilirim ki? Ona iyi olan şeye bak. Onun için ne iyi? Bunun için ıslah olman gerekmiyor. Ne diyoruz Arabut'ta? Sinay Dağı'nda bağ kurmalıyız diyoruz. Okey. Burada bugünlük bitiriyoruz. Biraz hızlanmamız lazım. Burada bitiriyoruz. Herkese teşekkürler ve iyi günler.